Ayrım 16.
Göze almıştın. Duvarı uçuruyordun. İkimizi de kurtarıyordun o yüksek gerilim hattından. Hiç sesimi çıkarmıyor, pencerenin dışındaki bir noktaya bakıyordum. Duvarın öte yanından bu yana geçmeye çalışan bir sarman kedinin gayretine takılmıştı gözlerim. İncinmiş görünmüyordum herhalde, ya da seni durduracak kadar incinmiş. Belki de sonuna dek gitmeye kararlıydın. Zaten öfke nöbetlerinin sırasında karşı tarafın duygularını hesaba katmak gibi bir huyun hiç yoktu. Seni iyi tanıyordum. Biriktirdiğin bütün mühimmat ve cephaneliğin hepsini uçurmadan terk etmezdim bu meydanı. Yakacaksan bütün gemileri, yıkacaksan bütün duvarları. Ya hep ya hiç. Hayatının özeti buydu. Anlaşılan beni gözden çıkarmıştın. En çok bu ağrıma gidiyordu. Belki de artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacaktık. Düşüncesi bile yüreğimi yakmaya yetiyordu. Bütün bunlar hiç olmamış olsun istiyordum. Kötü sahnelerin rüya diye anlatıldığı filmlerdeki gibi olsun istiyordum. Gözlerimi kedinin hareketlerini çivilemiş, içimi korumaya çalışıyordum. Romanlarına gelince hepsi de birer klima cihazı gibi. Sıcak, soğuk, ılık, ılık, soğuk, sıcak. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Onar sayfadan iyi gidiyor. Her şey onar sayfalı küçük drajeler halinde. Orta sınıfın orta idraki için basitleştirilmiş, hazımı kolaylaştırılmış 10 sayfa Marki, 10 sayfa Borje, 10 sayfa Salman Rushdie, 10 sayfa Calvino, 10 sayfa Thomas Mann, Nabokov, Wolf, Joyce, yani aklınıza gelebilecek büyükler ve diğerleri. Böylelikle aynı zamanda dünyadaki bütün akımlardan da haberdar olabiliyorsunuz. Hepsini anlamış gibi oluyorsunuz. Hatta aşmış gibi oluyorsunuz. Müşteriler için büyük kolaylık. 10 sayfa tarih, 10 sayfa politika, 10 sayfa çok özel bir ihtisas alanında çok özel bilgilerle şaşırtmaca, 10 sayfa muamma, felsefe, gizem, öyle karışık şeyler işte. 10 sayfa cinsellik, 10 sayfa yalnızlık, bilgelik ve anlaşılmamış derin adam ıstırapları. Bütün bunları blenderdan geçiriyorsun. İşte sana hazır dünya. Her yerde okunur, nerede olsa okunur, okumasanız da olur ama her yerde ondan söz edildiği için almamış olmak ayıp olur. Ele güne karşı evde bulundurmak gerekir. Biliyor musun, tıpkı bir bestseller yazarı gibi sıradan bir proje yazarısın sen. Meselen yok senin. Kafayı deliler gibi taktığın, anlatmak zorunda olduğun, anlatmazsan boğulacağın, gırtlağını yırtan, içini yakıp kavuran hiçbir şeyin yok. Yazarlık dünyanın bütün anahtarları dışarıdan alınma. Bir ithal malısın sen. Bir McDonald's şubesisin. Ama projelerin var. Projelerin gırla. Formüllerin denenmiş. Floridli ipana, Novositi detan. Yeni formüllü alo gibi. Gündemin maddeleriyle yakından ilgili haftalık dergilere kapak konusu arar gibi aradığın roman konuların var. Bir roman yazarı değil, bir roman mühendisisin sen. Ne anlatıyorsun romanın? İntihar, aydınların sanatçıların intiharını, intihar olgusu toplumsal sorunların odağında irdelenirken bir yandan bireysel dramlar şey ediliyor. Bir araba dolusu boş laf, süslü ayrıntı, bir sürü sığ herifin derin sanacağı ucuz gizem numaraları. İntihar üzerine koca kitap yazmışsın, bir tek sayfasında, bir tek satırında intiharın ürpertisi yok. Bir tek an bile intiharın soğuğu sırtımızı ürpertmiyor. Hayatında belli ki bir kez olsun intiharı düşünmemiş birinin elinden çıkma bir intihar romanı. Kitapta hayat olmadığı için ölüm de yok, anlıyor musun? İşte yazarlığının özeti bence bu. Hayat olmadığı için ölüm de yok. Bu intihar kitabını bunun için örnek seçtim. Kitaplarındaki yalnızlık da yapay, uydurma. Dünya senin gibi adamlarla doluyken nasıl yalnız olabilirsin? Kitabın piyasaya çıkmadan 15 gün önce Türkiye'nin tek solcu gazetesinde aydın intiharları üzerine bir de dizi patlatıyorsun. Son 4 günü de ölümlerine intihar süsü verilen siyasi mahkumlarla ilgili. Onları da çok uzakta tutmamak gerek, değil mi? Ey Türkiye'nin en gerici okurları olan solcular, sayılarınız su içinde birkaç bin eder. Siz ki yıllarca yalan dolan çevirilerle Marx'ı, Lenin'i ifade edenleri zengin etmişsiniz. Siz ki pazar mecmuası, peri dergisi kapaklarında gösterilen bacakların naylonunu açmaya haçlık harcayan bir milletin ahvalısınız. Şu garip romancımızdan mı esirgeyeceksiniz şu birkaç binlik tirajı? Türkiye'nin bütün reklamcılarının solculardan çıkması, solculuktan öte reklamcılığı öğrendiklerindendir. Satılan mamul değişmiştir ama pazarlamacılıkta aynı üstün yetenek, aynı üstün teknik. Reklamcılıkta sosyalist yaratıcılık, başarınızın garantisi. Yurt dışında ses getiren sanatçıların birçoğunun kendi ülkesinde bunca karşılığının olmamasının nedeni, yurt içinde kalanların onu kıskanıyor olmaları değil elbette. Yurt dışındaki pazarlamacılıklarının içeride o kadar geçerli olmayışıdır. Sorun yalnızca kendi memleketinde peygamber olamamak değil. Gece barlarında şu masada Yılmaz Güney'le hapishane mektuplarım, öteki masada Demir Döküm Şofben, Demir Döküm Şofben. Adını koy, bestseller yazıyorum da. Bunda utanacak bir şey yok ki. Sonra ne yaparsan yap. Ama hem Joyce, hem Bourget, hem Eco, hem Marquis olmak istiyorsun. Hiçbir kalem bu kadar yazar kaldırmaz. Üstelik hem de ekmek peynir gibi satmak istiyorsun. Satış rekorları kırmak istiyorsun. Kurtuluş Savaşı görmüş bir dede, 27 Mayıs görmüş bir baba, 12 Mart görmüş bir oğul, bir emekli albay, eskiden iffetsizken İslam'ı seçmiş bir genç kız, sınıfına ihanet eden bir işçiyle sınıfına ihanet etmeyen bir işçi, bir öğrenci lideriyken genç bir iş adamı olmayı seçerek inançlarından kopmuş bir delikanlı. Tüm bu verileri hangi kompütüre versen bir roman yazar artık. Gelecek kitapta TRT'nin iç yüzü, pek yakında spor ve medya dünyası. Politikacılarla yeraltı dünyasının karanlık ilişkileri. Üstelik bunların hepsi haftalık dergi odaklarının ufuklarına, duyarlılık standartlarına ve algı boylarına uygun sığlıkta. Sustun. Yorulmuştun. Hiç konuşmamıştın o ana kadar. Sözünün bitmesini bekliyordum. İçinden zehir sağar gibi konuşuyordun. Beni yaralamak isteğinden çok kendini sağaltmak istiyor gibiydin. Oysa yaralanmıştım elbet. Şu dünyada yazdıklarımı beğenmesini istediğim birkaç kişiden biriydin. Her yazar gibi ben de aslında o birkaç kişi için yazıyordum. Bunca zamandır yazdıklarım üzerine hemen hemen hiçbir şey söylemeyerek beni öldürücü sessizliğinle cezalandırmayı seçmiştin. Şimdi ise kendini biriktirmiş yanardağ bütün lavını püskürtüyordu. Bitti mi diye sordum boşluktan yararlanıp. Yüzüm boşaldı bir an. Yüzüme baktın, yüzümdeki derin acıyı gördün ama hemen toparladın kendini. Hayır, bitmedi. Türkçen bozuk, alabildiğine bozuk. Kitapların buram buram İngilizce kokuyor. Gavurdan bazı yazarların dünyalarını ithal ederek kurmaya çalışıyorsun kendi dünyanı. Okuduğun Amerikan İngiliz romanlarının adeta birer şubelerini açtığın bölümler var. Üstelik bunları üslupçuluk diye yapıyorsun. Kullandığın bütün teknikler ve şablonlar Gavur'daki dramatik yazarlık mekteplerinin el kitaplarında gösterilen birer çizim şeması gibi. Hakkında kopartılan gürültüyü hak etmediğini bildiğin halde hiç sesini çıkarmıyorsun ve benim seni deliler gibi kıskandığımı sanıyorsun. Seni kıskanıyor oluşumla açıklıyorsun aramızda bütün olan biteni ya da olup bitmeyeni. Çünkü hiçbir şey olmuyor aramızda aslında, artık olamıyor. Seni rakip olarak gördüğümü düşünüyorsun, hayır görmüyorum. Senden daha iyi bir yazar olduğumu biliyorum çünkü. Senin dönemin modası olduğunu biliyorum. Sen edebiyatta patron olmak istiyorsun. Hadi onu da İngilizcesiyle söyleyelim. Boss olmak istiyorsun. Medyanın edebiyattaki bossusun sen. Sana ihtiyaçları var. Senin gibilere ihtiyaçları var. 12 Eylül'ü modernize etmeye ihtiyaçları var. Ben size yazar kalmak istiyorum. Sahici bir yazar. Huysuz, uzlaşmaz, herkese kavgalı bir yazar. Görüyorsun ya, ayrı kulvarlardayız. Kişisel kırgınlıklarımı meslektaş rekabeti sanıyorsun. Değil, hiç değil. Ağır, koyu, derin, kımıltısız bir sessizlik kapladı ortalığı. Akşam üzeri barın yarı gölgeli masalarına yayılarak, genişleyerek büyüdü. Günün ışıklarının büsbütün kısıldığı saatlerdi. Birazdan her yer ışıklarını yakardı. Ekşimiş lahana kokusu geliyordu burnuma. Nereden geliyorsa, okuduğum kitaplardan olsa gerek. Kitapların dışında bir hayatım yoktu benim. Ama ben bunu zaten söylüyordum. Kitaplardan öğrendiklerimi kitaplara aktarıyor, bununla eğleniyordum. Yalnızca hayal kurmak için yazıyordum ben. Yaşamadığım hayatların hayalini kurmakla. Ne kötülük vardı bunda, bütün bu söylediklerini hak etmemiştim. Konuşmaya başlamadan önce boğazımı temizleme ihtiyacı hissettim. Romanlarımda hiç mi sevdiğim bir şey yok? Birden kendi sesimi tanıyamadım. Boğuk, içe kapanık, buğulu bir sese dönüşmüştü kendiliğinden. Yüreğimin bilmediğim bir yerinden kopup gelmişti sanki. Sürdürdüm. Hani günler, geceler boyu konuştuğumuz, paylaştığımız, tartıştığımız, güldüğümüz, birlikte yaşanmış şeylerden sızan hiç mi bir şey yok? Sesim benim tanımadığım kadar yumuşamış ve çocuksulaşmıştı. Şaşırmıştım. Sesimle her zaman bir derdim vardır. Çok metalik gelir kulağıma. Sanki diyafondan konuşuyormuşum gibidir. İlk kez, ya hatırladığım kadarıyla ilk kez bambaşka çıkıyordu sesim. Sesimdeki bu derin değişiklik sana da işlemiş olsa gerek. Olmaz olur mu hiç? Kimi yerlerde öyle bir çapa ulaşıyorsun ki, çapını ortaya koyduğun öyle bölümler var ki, içindeki yazar o işte. Zamanı genişleten, ufku açan, mekanı büyüten o. İzin versen seni büyük yapacak yanın o. Ama mühendis yanın hemen duruma el koyuyor ve bu gidişe bir dur diyor. Kendini babaya ispata adamış bir iş adamı duyarlığı, binlerce okurluk bir üne kavuşma isteğinin ellerine teslim ediyor içindeki yazarı. Al şu kurbanı, ne yapıyorsan yap. Beni dinlemiyor. Babamı kızdıracak. Yazarlığın adasını değil, on binlerin alkışını istiyorsun sen. Kendi seçtiğin alanda ama babanın ölçüleriyle yenmek istiyorsun onu. Onunla yenişebilmek için onun anlayacağı, tanıyacağı ve değer verdiği araçları kullanmak istiyorsun. Yenildiğini ancak böyle anlayabilir çünkü. Senin onu yenmen, onun da bunu bilmesi bu kadar önemli mi? Artık önemli mi? Hala önemli mi? Güya baş kaldırmış ve haklı çıkmış olacaksın ve o da bunu anlayacak. Bu mümkünmüş gibi. Sanki tarihin herhangi bir döneminde, herhangi bir baba oğul arasında mümkün olmuş gibi. Sosyalizmden vazgeçmiş ağabeyin gibi olsaydın, bak bu mümkün olabilirdi. Baksana ona, parkasını çıkarıp kravatını taktı ve işlerin başına geçti. Şimdi bütün eski solcu arkadaşlarına iş imkanları açıyor, dergi çıkarttırıyor, yayın evi kurduruyor, hem kendi vicdanını aklıyor, hem de onlara oyalanacak işler yaratıyor. Fiili doğru seçtim, oyalanmak. Çünkü ağabeyin artık başka bir şey olabilmek için çok geç kalmış bu insanların bundan böyle ancak oyalanabileceğini düşünüyor. İş adamlarının dünyasıyla solcuların dünyası arasında hiçbir fark görmüyor o. Yalnızca alan farklılığından söz ediyor. Bütün bunları da solcu olmaya çalışırken değil, iş adamı olduğunda anlamış. İş adamlığının kendisine daha geniş bir hayal gücü ve gerçekliği kavrama üstünlüğü sağladığını söylüyor. Bütün bunları kendi söyledi bana. Bir ermiş gibi hissediyor kendini. Şiir yazanlarda görülen, kimsenin görmediğini görmenin aylasıyla gezdiğini sanıyor. Bu yüzden solcular onu hiç anlamasa da o hepsini, herkesi, her şeyi anlıyor. Ve bütün insanlığın kendisini anlayacağı güne kadar da bütün muhaliflerine yardım etmekten vazgeçmemek konusunda kararlı. Solcular, Kürtler, çevreciler, İnsan haklarıcılar, feministler, eşcinseller onun kapısını sonsuza kadar çalabilirler. Onun kapısı bir, İsa'nın yanağı iki. Görüyorsun ya, hiçbir dünyadan vazgeçemiyorsunuz. Herkesi, her şeyi istiyorsunuz. Her çeşit markaya sahip olmak istiyorsunuz. Ve bunun içinde paranız var. Paranın geçmediği alanları öylesine daralttınız ki, paranız artık her yerde geçiyor, her yerde. Eğer bir konuşma denebilirse buna, akşam üzerleri çok sakin olan, neredeyse kimsenin olmadığı o barda son konuşmamızı yaptık, tanıksız. Bu olaydan sonra da hiç görüşmediğimiz o uzun suskunluk dönemi girdi aramıza. Şimdi düşünüyorum da değer miydi bütün bunlara? Şu fani ve tali şeyler uğruna birbirimizi birbirimizden sürgün ettiğimiz günlere değer miydi? O uzun ve yalnız günlere. Sen o karanlık çukurda çoktan çürüyüp toprağa karıştın. Bense senden sonra kelimelerime iyice esirger oldum insanlardan. Asık suratlı, mutsuz, neredeyse ölmek için sırasını bekleyen, şimdiden aksi bir ihtiyar oldum. Kendimi çocuklarımın sevinçleriyle sevindirmeye çalışıyorum. Biliyor musun, her geçen gün biraz daha özlüyorum seni. Hakaretlerini bile özlüyorum. Bütün o öfkenin ve şiddetin altında yatan o hilesiz yüreği özlüyorum. Yalnızlık senden sonra yalnızca bir durum değil, bir yaşama bilgisi oldu benim için. Bir gün gene o barda oturmuştuk seninle. Gene bir akşam üzeriydi. Mutlu günlerimizdi. Bütün dünyaya karşı koyabilecek kadar mutlu günlerimiz. Anlattığın şeye gözlerimden yaşlar gelerek gülüyorduk. Yandaki birkaç masa gürültümüze dönüp baktı. Gözlerinden biraz merak, biraz kıskançlık okunuyordu. Neler anlattığını unutmuş olmalıyım. Beni her zaman çok güldürürdün sen. Ama nedense yazarken o karanlık mizahından hiç yararlanmazdın. Yazıyı hep acıya saklıyordun. O kahkahaların ortasında birden sustun. Yeşil zeytinlerden birini attın ağzına. Gözlerine belirsiz bir pus çökmüştü. Birdenbire "Biliyor musun, yaşlanıyoruz," dedin. Ürperdiğimi hissettim. Hemen her gün duyduğumuz sözler de oysa, hiçbir etki gücü kalmayacak kadar esprisini yaptığımız, aşındırdığımız sözlerdi bunlar. Bu sözlerin 30'lu yaşlarını süren insanların ağzındaki iğretiliğini herkes bilir. Ama ilk kez bana ciddi bir şeymiş gibi geldi. Yaşlılığı ruhumda hissettim. Şimdi olduğu gibi, belki de böyle beklenmeyen bir anda değişerek ve çizilmiş bir sesle söylediğin içindi bu. Sonra gözlerindeki pus, "Nereden çıktı şimdi bu?" dedim. "Artık eskisi gibi yeni arkadaşlıklar edinemiyoruz. Baksana, bütün arkadaşlarımız tarihli şarap gibi. Kendimizi yeni birine anlatmaya halimiz yok. Bir yaştan sonra derin dostluklar kurulamaz denir ya, galiba o yaşlara geldik. Biriyle yattıktan sonra bile, eğer ona karşı duygusal bir şey hissetmiyorsam, o iş bittikten sonra hemen molekül olsun istiyorum. Donunu giymesini seyretmeye bile tahammülüm kalmamış. Buna yabancılaşma falan demek kolay, hiç de öyle değil işin aslı. Tuhaf bir zaman kullanma bilinci. Hayatıma sanki taksimetre takmışlar gibi hissediyorum. Tiktaklarını duyuyorum. Sana öleceğini mi hissetmiştin demek istemiyorum. Yalnız o anda tuhaf bir biçimde senin benden önce öleceğini hissettiğimi hatırlıyorum. Üstelik bu duygu sanki daha önceden de biliyormuşum gibi tanıdıktı. Yine de bunun bu kadar erken, bu kadar çabuk olacağını hiç düşünmemiştim. Yeniden gülüşmeye çalıştıksa da toparlayamadık. Ne de olsa ölümün esintisi geçmişti aramızdan. "Kalk gidelim artık," dedin. Tadını kaçırdım gene. Benim yeni arkadaş edinemememden ölümün eşiğine kadar geldik bak. Geniş perspektifli yazar panoramacılığı. Hesabı ödeyip kalktık. O bara bir daha hiç gitmedim. Hiçbir akşam üzeri. 17. Siyasetin çalışmaları için Ankara'ya gönderildiğimde tanımıştım onu. Gözlerinden zeka okunan insanlardandı. Yumuşak bakıyor, çok az konuşuyor ama bu kadarıyla bile sizi anladığına inandırıyordu. Derin görüş ayrılıkları içeren konularda bile sesini hiç yükseltmeden kendi söylediklerinden son derece emin olarak tartışırdı. Söylediklerinden çok bu tavrı sizi ikna etmeye yetebilirdi. Ödün vermez bir yumuşaklıkta hiçbir gürültülü sertliğin sağlayamayacağı bir inandırıcılık vardır. Ankara'da olduğum sürece benimle yakından ilgilenecek, gerekli kişilerle görüşmemi sağlayacaktı. Benim için birkaç bağlantı kuracak, biraz da göz kulak olacaktı anlaşılan. Maltepe civarındaki çorbacılarda buluşmaya başladık sık sık. Gecenin geç saatlerinde boşalmış pavyonların sarhoş müşterileri, makyajı akmış konsomatrisler, öldürmekten çok ölmeye yatkın dertli kabadayılar olurdu. Çoktan yataklarında olmaları gereken yaşta yeni yetme komiler, uyku akan gözleri ve sapsarı yüzleriyle hizmet ederlerdi. Onların aralarında devrimci sorumluluğumuzu, toplum kurtarıcısı kimliğimizi daha çok hissederdik. Bir akşam kaldıkları eve gittim. Dört arkadaşın birlikte kaldığı bir evdi burası. Nereden bakılsa tipik bir bekar eviydi. Düzensiz, dağınık, gelişi güzel. Her yan kitap, kağıt ve dergi doluydu. Sabahki kahvaltı masası hep toplanmadan bırakılır, mutlaka sağa sola atılmış birkaç kazak olurdu. Parkadan sonra o dönemi en çok çağrıştıran şeylerden biri de boğazlı kazaklardır. Çoğu kez anafartalardan ucuzuna alınmış, çabuk tiftiklenen boğazlı kazaklarla memleketten gönderilen el örgüsü kazaklar dururdu divanların üzerinde, dolap içlerinde. Bir lokma bir hırkaya giden yolu açıyorlardı sanki. Düzenli olunmak istendiğinde bile masa altında kalmış ekmek kırıntıları ya da kalem tıraş artığı kalem kıymıkları bir yerlerden kendini ele verirdi. siyasetin yayın organı için bilimsel bir kitap çeviriyordu. Bu çeviriyi çok önemsiyor, içerdiği terminolojik çeşitlilikten ötürü de biraz zorlanıyordu. Hep birkaç arkadaşın bir arada kaldığı o evlerden birinde yaşamayı isterdim. Sanki burjuva alışkanlıklarla daha çabuk ödeşecek, bir devrimci olarak da daha büyük bir ilerleme kaydedecektim. Orta halli bir burjuva ailenin iyi eğitim görmüş çocuklarından biriydi. Eşine çok rastlanır, sıradan bir öyküsü vardı. Özel olarak ona ilişkin tek bildiğim, üvey anne elinde büyüdüğü ve bir de üvey kardeşi olduğuydu. Bunlara ilişkin masal kötülüğünde şeyler değildi yaşadıkları. Hatta annesiyle kardeşinin üvey olup olmamasının bile hiçbir önemi yoktu anlattığı yaşam öyküsünde. Ne ki annesi ölüp babası başka biriyle evlenince, bir de üvey kardeş sahibi olunca her şeyden kendiliğinden uzaklaşmış, babası dahil herkesi yabancılayarak kendi kendini büyütmüştü. Hayatındaki bunca şiddetli değişikliğin bu kadar sade, bu kadar gündelik bir biçimde olup bitmesi onu çok derinde bir yerlerde yaralamış olmalıydı. Yaşadığı üveyliğin bildik, tanıdık bir şiddet içermiyor oluşu, yabancılaşmasını gündelik bir şeymiş gibi yaşamasına, içinin katılıp kalmasına neden olmuş, dünyanın dehşetini dünyanın doğallığı gibi algılamaya başlamış. Bunlar ona ilişkin benim düşüncelerim de elbet. Bütün bunları tanıştığımızda değil, çok daha sonra konuşacaktık onunla. Nitekim bir süre sonra kendi isteğiyle parasız yatılı sınavlarını kazandığı kolejde yatılı okumaya başlamış. Ailesi onun bu kararına kayda değer bir tepki göstermediği gibi anlaşılan herkesin de işine gelmiş. Neden bilmem, çok içlendiği bir gün ansızın anlatıvermişti. Yüzümde beliriverecek fazladan bir heyecan belirtisinin onu caydıracağını düşünerek mümkün olduğunca yüzümün ifadesini boşaltarak dinlemeye çalışmıştım onu. Kimi hafta sonları eve çıkardım. Sanki kendi evim değil de bir uzak akraba eviydi burası. Başka evlerin, başka misafirliklerin hasretini çekerdim. Melih Cevdet'in bir misafirlikten, temiz bir yataktan, derin bir uykudan söz ettiği bir şiiri vardır, bilir misin? Çok sevdiğim, çok etkilendiğim bir şiirdir. Bence kokusu vardır o şiirin.